Ayrım 11.
Artık ortada yeni bir ırk görülür. Kaldırım insanları. Yalnızca yatmaya gittikleri kovukları vardır. Uyumak içindir yalnızca. Kapı önlerinde kaldırımları dolduran insanlar gürültücüdür. Geleneksel İngiliz suskunluğu yoktur burada. Kaldırımlarda, köşelerde insanın karşısına çıkarlar ve oldukları yerde kımıltısız karşılarına bakarlar. Cebinde bira içecek paraları yoktur ve uyumak için gittikleri yer yalnızca bir kovuktur. Yaşadıkları ana dek aşkı, birlikteliği, kadın erkek ilişkilerini öğrenmişler ve düşlerinin yok oluşlarını yaşamışlardır. Daha önce gençlerin tiz sesli, heyecanlı kişiler olduğunu, orta yaşlıların boş kafalı olduklarını söylemişimdir. Çürümüş getto insanları dünyada süre giden sanayi savaşında İngiltere'ye hiçbir yarar sağlamazlar ve iktisatçılar bu gerçeği kabul etmişlerdir. Bunlar işçi olmadıkları gibi gereken anda orduya çağrılsalar yine herhangi bir yarar sağlayamazlar. Eğer İngiltere sanayi yarışından çekilecek olsa tümü yok olacaktır. Bunlar batı yakasına saldıracak ve ağırlıklarıyla ezeceklerdir. Ama yine de durum nasıl olursa olsun bu insanlar çağın savaş teknikleri ve güçlü ateşli silahları önünde büyük bir hızla yok olmaya mahkumdurlar. 20. Kahveler, yatakhaneler. Bir sözcük de yürüyüp gitti. Geleneksel anlamını, o romantik dayanaklarını yitirdi. Bugüne dek kahvehane denildiğinde ben bu sözcüğün kendine özgü bir anlamı olduğunu kabul ederdim, inanırdım buna. Okyanusun öte yakasından bu sözcük söylenildiğinde anımsanan bambaşka şeylerdir. Şakalar, fıkralar, gülüşmeler ya da bohemler anımsanabilir. Oysa okyanusun bu yakasında kullanılan bu sözcük bir hatayı taşır. Kahvehane kişilerin kahve içebildikleri bir yerdir. Ama hayır, böylesi bir yerde cebinizde para da olsa kahve içebilmeniz mümkün değildir. Siz kahve söyledikten sonra önünüze konulan bardaktan bir yudum aldığınızda bunun kahve olmadığını anlarsınız. İçtiğiniz kahve için gerçek olan kahvehaneler için de gerçektir. Genellikle işçilerin geldiği bu yerler yağın getirdiği pisliklerle doludur. Peçete ya da örtü diye bir şey yoktur. Kişi kendinden önce masada yemek yiyenin bıraktığı kırıntıların arasında yemeğini yer. O da masayı ve yerleri kirletecektir. Özellikle işlerin hızlandığı zamanlar gerçekten korkunç bir örtüyle kaplanır her yer. Ben de pisliklere basarak masanın çevresinde dolaşmış yemek yemiştim. Bu gerçek bir başarıydı. İşçi için bunda hiç de şaşılası bir durum yoktur. Yemeğe katılabilecek güzellikler olmadığı gibi böylesi şeyler aranmaz. İçeriye girdiğinde ilkel bir oburluk içindeki bu insan dışarıya çıkarken doygun bir tokluktadır. Böyle birini sabah işine giderken görebilirsiniz. Girdiği kahvehanede çaydan başka bir şeye benzeyen sıcak suyu ısmarlar, cebinde getirdiği ekmek parçalarını buna banarak yer. Midesine neyin girdiği önemli değildir. Günlük işi için bunu yapması gerekir. O ya da onun gibiler başkalarının et, patates ve daha bir yığın şey için, onların bunlara kavuşması için, sonra kahvelerini içmeleri için bunu yapmak zorundadır. Bir zamanlar serseriliğimden ötürü, yani aylaklık suçundan dolayı, Kaliforniya hapishanesine girdiğimde bana verilen kahve ya da kahvaltı, İngiliz işçilerinin böylesi kahvehanelerde yediklerinden çok daha güzeldi. Bir Amerikan işçisi olarak yiyebildiğin 12 penilik kahvaltıyı İngiliz işçisi düşünde bile göremez. Açıktır ki İngiliz işçisi de kahvaltısı için 3-4 peni ödeyecektir. Onun kazandığı 2,5 şiline karşın benim kazandığım 6 şilin benim kahvaltı için ödediğimi doğurur. Ama öte yandan ben bütün çalışmam boyunda ondan daha fazla, hatta onu utandıracak kadar çok iş çıkartabilirim. Yani iş iki yanlıdır. Yaşam düzeyi yüksek olan işçi her zaman yaşam düzeyi düşük olan işçiden daha çok ve sağlam iş yapar. Denizcilerin Amerikan ve İngiliz ticaret gemileri arasında yaptıkları bir oranlama vardır. İngiliz gemilerinde yemeğin kötü, ücretin az ve işin kolay olduğu söylenir. Öte yandan Amerikan gemilerinde yemek ve ücret iyidir ama iş de ağırdır. Okyanusun iki yanında sürat için para ödeyen bu gemilerde çalışan işçilerden de aynı şey beklenir. Eğer işçi buna uygunluk taşımıyorsa gereken sürat azalacaktır. Bu durumu Amerika'ya gelen İngiliz işçisinin çalışmasında görebiliriz. O New York'ta eğer duvar ustasıysa Londra'dan fazla duvar örecek. Bu iş St. Louis'de biraz daha artarken San Francisco'da en yüksek düzeye erişecektir. Çünkü San Francisco'da duvarcının aldığı ücret usta bir İngiliz işçisinin aldığı ücrete eşittir. Sabahın ilk saatlerinde işçiler işlerine doğru giderken yol kenarlarında ellerinde sepetleriyle kadınlar görürsünüz. Bu sepetlerde ekmek vardır ve işçiler kadınlardan aldıkları ekmekleri yiyerek yollarına devam ederler. Bu adamların bir kahveye girerek çay içecek paraları yoktur. Bir işçinin iş gününe başlamaması gereken bir durumdur. Onun açlığı ve yitirdiği çalışma gücü onun kadar patronunun da yitirmiş olduğu bir şeydir. Giderek bu durumun ülkeye de zararı olur. Bu nedenle devlet adamlarının İngiltere'yi uyandırın sloganlarını bırakıp İngiltere'yi doyurunu gündeme almaları gerekir. İşçi az gıda almış olmakla kalmamaktadır. Aldığı gıda çok kötüdür de. Bir kasap dükkanı önünde durup kuyruktaki kadınların aldıkları et parçacıklarını gördüm. Amerika'da bunlar köpeklere verilen cinstendir. Bu insanların ev temizliklerine ilişkin nasıl yalan söyleyemezsem, bu kadınların ellerinin temizliği için de aynı şeyleri söyleyemem. Elleri bunca pis olduğu halde içlerinden pek çoğu iyi bir parça alabilmek için etleri karıştırıyorlardı. Gün boyunca kasap dükkanındaki bu et yığınına yani parçacıkların yanı sıra sokağın tozları eklenir ve kadınlar tarafından karıştırılır. Gezici meyve satıcılarının arabalarında gün boyunca çürümeye yüz tutmuş meyveler dolaştırılır ve geceyi adamın pislik dolu izbesinde geçirdikten sonra ertesi gün yeniden satışa çıkarılır. Doğu yakasının işçileri iyi bir et ve meyvanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyeceklerdir. Durumları daha iyice olanlarında iyi bir et ya da meyve yedikleri yine düşünülemez. Durum içtikleri çay ya da kahvelerden bellidir. Sizlere Jubilee sokağında tanık olduğum bir kahve olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Siyah paçavralar içindeki bir kadın şöyle diyordu. Bunun karşılığında bana yiyecek bir şeyler verir misiniz hanım kızım? Vereceğin ne olursa olsun fark etmez. Bütün gün bir şey yemedim ve açlıktan bayılacak durumdayım. Kadının elinde bir peni vardı. Kızım olarak seslendiği de garsonluk yapan kahvenin 40 yaşlarındaki sahibesiydi. Sonucu en az yaşlı kadın kadar sabırsızlık içinde bekledim. Güneş batmak üzereydi ve yaşlı kadının gerçekten söylediği denli aç olduğu görülüyordu. Bir süre sonra bir tabak kuzu yahnisi ile birlikte kuru fasulye getirdi. Ben de aynı yemeği yediğimden biliyorum. Kuzu değil koyundu ve fasulyeler bayattı. İşin ilginç yanı yemeğin satış fiyatının 6 peni olmasına karşılık kadına 1 peni karşılığında verilmiş olmasıydı. Bu yoksul insanın fedakarlığı gerçekten övülmeye değerdi. Bu yoksullar bile açık bir cömertlik içindeydiler. Kadın sevinç içinde verileni tezgahtan aldıktan sonra gelip karşıma oturdu ve yemeğe gerçek bir saldırı yaptı. Bir süre büyük bir sessizlik içinde sessizce yemeklerimizi yedik. Bir süre sonra kadın sevinçten haykırırcasına "Bir kutu kibrit satarak kazandım bu meteliği." "Bir hayli yaşlısın galiba." "Bana dün 74'üme girdim." dedikten sonra yemeğine daldı. Yanımdaki adam, "Bu yaşlı kadıncağıza yardım etmek isterdim ama hiçbir şeyim yok. Bugün bir yığın bulaşık yıkadıktan sonra kazanabildim bu parayı." Böylesi kahvehanelerde insanın başından bir yığın olay geçer. Trafalgar yakınlarındaki bir kahvehanede gördüğüm Cockney Amazon'unu hiçbir zaman unutamam. Yemek paramı öderken masanın üzerine bir İngiliz altını bırakmıştım. Böylesi yerlerde yoksullar yemeklerini yemeden ücretini öderler. Tezgahtaki parayı alan kadın onu dişlerinin arasına koydu. Ardından yeniden tezgahın üzerine atarak sesini dinledi. "Nereden buldun bunu?" "Masalardan birinde bir serserinin unuttuğunu mu sandın? İşin ne senin?" "Gördüğün gibi bu paraları yaparım," dedim sırıtarak. Bunun üzerine paramın üzerini gümüş olarak sinirli bir havada ödedi. Ben de intikam olsun diye verdiği her gümüş parayı teker teker ısırıp tıklattım masada. Ben bir ara çayıma bir şeker daha atarsan sana yarım metelik veririm deyince İlkin cehenneme kadar diye tersleyip burada yazamayacağım bir dolu hakaret yağdırdı. Böylesi durumlarda yanıtlandırma yeteneğim hiç de kötü olmadığı halde ben başlangıçtaki vurmalarıyla yıkılmış, yenilgiyi kabul etmiş biri olarak çayımı aceleyle yudumladım. Kahvehaneyi terk ederken bile susmamıştı ve ardımdan küfür yağdırıyordu. Londra'da 900 bin kadar insan kirada otururken, yine 900 bin kadar insan yasal olmayan yerlerde kötü sağlık koşullarında yaşamaktadır. Bu arada 38 bin kişi de halk evlerinde kayıtlı görünmektedir ki, buralara halk arasında yatakhane denmektedir. Küçücük yerlerden devasa yapıtlara kadar çeşitli türleri vardır bu yerlerin ve orta sınıflarca bol bol övülürler. Bu övenlerin bildikleri tek şey buraların oturamayacak kadar kötü olmasıdır. Kötü derken amacım damın akması ya da duvarlarının çatlak oluşu değil, buralarda yaşamın sıkıcı ve bölücü bir nitelik taşımasıdır. Çoğu zaman buraları yoksul adamların oteli olarak adlandırılırsa da bu alaydan başka bir şey değildir. İnsanın yalnız kalmak istediğinde oturacak bir odası olmadığı gibi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yatağından kaldırılır ve her akşam bir başka yerde ücretini ödeyerek kalabilir. Buna bir otel yaşamı diyebilmek için çok fazlaca iyimser olmak gerekir. Söylediklerimle belediye konutlarıyla işçi evlerini kötülediğim sanılmasın. Tam tersi. Böylesi yerlerde işçiye ödediği paranın karşılığından çok daha fazla şeyler verilmektedir. Sözünü etmek istediğim bir bütünlüğün olmayışıdır. Yattığım için biliyorum, küçük yatakhaneler birer dehşet yuvasıdır. Şimdi biz bu küçükleri bir yana bırakarak büyük yerlere geçelim. Whitechapel yakınlarındaki birisine gittim. Hemen bütünüyle işçilerin oturduğu bu yapıda giriş sokaktan mahzene doğru bir inişle başlıyordu. İkisi uzun, biri geniş bir oda vardı burada. İşçiler yemeklerini pişirip yiyorlardı. Kendime yemek pişirmek istedimse de içerideki koku midemi alt üst etti. Bunun üzerine yemek yapmaktan cayıp yemek yapanları izlemeye başladım. Karşımda henüz işinden dönmüş olan bir işçi oturmuş, ekmeğini bir tereyağı gibi masanın üzerinde yayılı duran tuza batırıyor ve çayıyla birlikte yiyordu. Ne sağına ne de soluna bakıyordu büyük sessizliği içinde. Tam karşısına oturduğum halde bana bile bakmamıştı. Loş odada elle tutulabilecek kadar açık bir sessizlik vardı. Bir ara küçük Roland gibi düşünmeye başladım. Böyle bir biçimde cezalandırılmak için ne yapmıştılar? Mutfaktan gelen sesler daha canlıydı ve ben oraya doğru yürüdüm ve yürümemle birlikte kokudan kendimi sokağa zor attım. Biraz sonra geri dönüp 5 penny ödedim ve bir kabine satın aldım. Yukarı katta bir bilardo masası ile bir yığın satranç takımı vardı. Gençler masaların başında durmuş, kendilerine sıranın gelmesini beklerken, yaşlılar oturmuş sigaralarını içiyor, gazetelerini okuyor ya da elbiselerini yamıyorlardı. Gençlerin neşelerine karşın yaşlılar kederliydi ve bu ayrım kesindi. Bodrum'daki odaların olduğu gibi burası da insana bir ev duygusu vermiyordu. Sizler ya da benim gibi bir evin ne olduğunu bilen kişilere bir ev duygusu veremeyeceği açıktı. Duvardaki yazılarda konukların nasıl hareket etmeleri gerektiği bildiriliyordu. Saat 10'da elektrikler kesiliyor ve uyumaktan başka çare kalmıyordu. Bir ara oda için verilen pirinç levhayı aşağıdaki bir görevliye teslim ederek binanın damına çıktım. Aşağıya inerken uyuyan bir yığın insanın arasından geçtim. Kabineler insanın en rahat olabileceği yerlerdi. Bir dar yatağın yanı sıra soyunmaya yarayacak kadar bir boşluk vardı. Yatak gerçekten de temizdi ve kusur bulamazdım. Benim söylediğim insanın hiçbir zaman burada gerçek anlamıyla yalnız olamayacağıydı. Bu odayı canlandırabilmek için bölünmüş büyük güvercinlikleri düşünün. Her güvercin için bir ayrı bölüm. Odanın tavanı yok ve duvarları da ince. Yanınızdaki komşunun horlamalarından en küçük hareketine kadar duyabiliyorsunuz. Bu oda yalnızca sabahın erken saatlerine kadar sizindir. İçeri eşya bırakamadığınız gibi kapıyı arkanızdan kilitleyemezsiniz de. Eğer bu yatakhanelerde her gün kalmak istiyorsanız, her gün aynı kuralları uygulamak zorundasınızdır. Kurallar kişiliğiniz olmadığını vurgulamaktadır ve buranın yöneticileri sizlerin küçücük de olsa bir kişiliğinizin bulunduğunu kabul edemezler. Ben işini bitirip evine dönen işçinin kendisine ait küçük bir odası olsun istiyorum. Sahip olduğu bu odayı istediği zaman kilitleyebilmeli, yalnız kalabilmeli, kitap ya da gazete okuyabilmeli ve düşünülebilmelidir. Dışarıya çıkıp dolaştığınızda üzerindekilerden, cebindekilerden başka eşyası varsa onları bırakabilmelidir. Duvarına anasının ya da kendisinin, hatta sevgilisinin ya da canının çektiği başka resimleri asabilmelidir. Şöyle diyebilmelidir yani, burası benim yerim. Dünya kapımın önünde tükenir ve içerisinin tek egemeni ben olurum. Böyle bir kişi işini daha iyi yapacak ve daha iyi bir vatandaş olacaktır. Yoksulların yatakhanelerinde bulunup onlarla konuştum, yatak aralarında dolaşarak uyuyan bu insanları izledim. Yaşları 20 ile 40 arasında değişen gençlerdi hepsi. Daha yaşlılar işçi otellerinin parasını ödeyecek durumda değildirler ve onların yerleri yoksul evleridir. Gençlerin çoğu güzel ve yakışıklı delikanlılardı. Yüzleri ve boyunları kadın öpücükleri ve dokunuşları içindi. Yaşamın bu ince çizgisinde güzelleşecek birliktelikler kurabilirlerdi. Dolu dizgin sevebilir, kadınlarını mutlu edebilirlerdi. Erkeklere özgü o sertlikleri bir kadın dokunuşunda yok olur, yumuşayabilirdi. Oysa onlar bir kadından yoksun, her dönen günde daha sertleşiyorlardı. O zaman gereksinimleri için kadının nerede olduğunu sordum. Yanıt kesindi. Bir orospunun kucağı. Orası Lemon Sokağı, Piccadilly ya da Waterloo yoluydu. 21. Yaşamın güvenceden yoksunluğu. Kindar bir adamla konuşuyordum. Onca karısı ve yasalar nedeniyle yıkılmıştı. Olayın nedenleriyle törel yanı bizi pek ilgilendirmiyor. İlgilendiğimiz temel kadının boşanmak için yargıya başvurması, yargıcın da haftada 10 şilin nafaka bağlaması. Kadın alacağı bu parayla kendisi ve 5 çocuğunu geçindirecektir. Bana bak, düşün ki bu 10 şilin verilmedi. Bir kaza geldi başıma, koleradan öldüm, sakatlandım ya da başka terslik oldu. O zaman bu kadınla çocukların durumu ne olacak diye sordu. Sonra acılı acılı başını salladı. Onun için artık hiçbir umut olamaz. Yapabileceği tek şey yoksullar evinin yolunu tutmaktır ki oranın cehennemden farkı yok. Yoksullar evine gitmediğini kabul etsek çok daha kötü duruma düşecek. Benimle gel, sana bir arada uyuyan bir yığın kadın göstereyim. Hatta daha kötü durumları da gör. Benim başıma bir şey geldiğinde kadının düşeceği durumu göstereyim sana. Adamın davranışlarının incelenmesinin doğru bir hareket olacağı kanısındayım. Her şeyden önce karısının güvencesizliğini biliyor. Düşündüğü tek şey iş göremez duruma geldiğinde karısının ne olacağıydı. Bu olayı daha genişletirsek yüz binlerce kişinin aynı dertler içinde bulunduğunu, yani yatacak yer ve yiyecek bir şeyler aradığını görürüz. Sayılar şaşkınlık verir. Londra'da 1 milyon 800 bin kişi yoksulluğun sınırında ve aşağısında yaşar. 1 milyon insansa haftalıklarıyla. Bu insanlarla yoksulluk arasında yalnızca bir haftalık var. Bir hafta sürecek bir işsizlik bunları yoksulluğun ortasına götürecektir. İngiltere'de, Wales'te nüfusun %18'i yaşayabilmek için kilisenin yardımına muhtaçtır. Londra Belediyesi'nin yaptığı istatistiklere göre burada kilisenin yardımına muhtaç olanlar %21'i oluşturur. Yaşamak için kiliseye sığınmakla yoksulluğun arasında büyük farklar vardır ve Londra Belediyesi bugün 120 bin yoksula bakmaktadır. Londra'da her 4 kişiden biri yardıma muhtaç ölürken İngiltere İmparatorluğu'nda her 1000 kişiden 939'u aynı durumdadır. 8 milyon kişi açlığın içindeyken 20 milyon kişi de dünyanın genel yaşam düzeyi göz önüne alınacak olursa güç durumdadır. Londra'da yardıma muhtaç kişileri sayılarla daha yakından incelemek yararlı olur kanısındayım. 1886'dan 1893'e kadar sayıya vuracak olursak yoksulluk en az Londra'da görülen bir durumdu. Ama geçen yıllarla birlikte Londra'daki yoksulluk giderek artmış ve en çok görülen kent durumuna gelmiştir. Aşağıya alacağım rakamlar Register General Report'un 1884 bildirisinden alınmıştır. 1884'te Londra'da ola gelen ölüm olaylarının yerleri şöyledir. 9.909 kişi yoksul evlerinde, 6.559 kişisi hastanelerde ve 278 kişisi akıl hastanelerinde. Toplam 81.951 kişi. Bu sayıları dikkate alan bir Sosyalist Partili yazar şöyle diyor. Bu sayının pek azını çocukların oluşturduğu kabul edilecek olursa, Londra'da 3 yetişkin insandan birinin ölmek için bir yere sığındığı ortaya çıkar. Bu durumda ölüm oranı işçi sınıfı içinde çok yüksektir. Ölümü değişik nedenler getirir. Bunun için bir örnek olarak dünkü gazetede çıkmış bir ilanı alalım. Memur alınacak. Steno ve daktilo bilmesi şarttır ve haftalığı 10 şilin olacaktır. Başvuruların yazılı olması gerekir. Dünkü gazetelerde okuduğum bir haberse şuydu. Londra'nın yoksul evlerinde oturmakta olan bir memur, görevini yapmadığı için mahkemeye verilmiştir. Memursa şimdiye kadar verilen bütün görevleri yaptığını ama bu kez yoksullar evi görevlisinin kendisini taş kırmaya yolladığını ve elleri patlamış olduğu için bu görevi yapamayacağını bildirmiştir. Ellerinin kalemden daha ağır işleri becermede yetersiz olduğunu söyleyen memur, mahkemece 7 gün iş cezasına çarptırılmıştır. Yaşlılık, yoksulluğun önde gelen nedenlerinden biridir. Hemen ardından kazalar gelir. Kocanın, babanın ya da başka bir deyişle eve ekmek getiren kişinin ölmesi ya da sakat kalması durumunda yoksulluk hemen ortaya çıkar. Karı, koca ve 3 çocuğu düşünelim. Onlar haftada 20 şilinlik bir kazanca yaşamaktadırlar ve bu paranın güvencesiyle yaşayacaklardır. Bu nedenle duydukları sürekli bir korku vardır ve onlar gibi daha binlerce aile bulunmaktadır. Bu para onları ancak ayakta tutmaktadır. Babanın başına bir kaza geliyor, ölmüş ya da sakatlanmış olabilir. Bu durumda ana ne yapabilecektir?